Ayrım 2. Garip Bülbül, Neşet Ertaş, Erol Parlak. Sayfa 20. İslami algı içerisinde gelişen ve asırları aşarak günümüze kadar uzanan çalgı çalmanın günah, çalanın da günahkar olduğu düşüncesinin sonuçları, günümüzde de tüm gerçekliği ve katılığıyla yaşanmakta. Sanatçısını, dolayısıyla sanatını korumayı beceremeyip kaderiyle baş başa bırakılan resmi devlet anlayışı, ve sanata hor bakan cahil halk yığınları yüzünden binlerce yılın köklü birikimi ve birbirinden değerli kültür verileri gün be gün eriyerek yok olup gitmekte, bin bir emekle bunları taşıyarak yaşamasına katkıda bulunan kültür sanat emekçileri de artan olumsuz koşullar nedeniyle birer birer koparak bu alanı terk etmek zorunda kalmaktadırlar. Bu olumsuz tablonun biçimlenmesinde küresel emperyalizmin dünyaya dağıttığı ve ülkemizin kültürel kimlik ve aidiyetini oluşturan değerler bütününü de parçalayıp ortadan kaldırarak sosyo-kültürel hafızamızı silme yönündeki çabalarının istemesinin rolü elbette ki büyüktür. Böylesine kaotik bir yapının ortasında bile abdallar, her türlü olumsuzluğa rağmen gösterdikleri dirençle, Türk dilinin ve sanat geleneğinin korunmasında, sevginin yüceltilmesinde, yaşamları ve eşsiz sanatları ile önemli bir örnek oluşturmuşlardır. Ne acıdır ki, Anadolu'nun en güzel geleneklerinden olan müzik sanatını, tarihin derinliklerinden günümüze kadar taşıyan, geliştiren, güzelleştiren, hatta bugün ölmeye yüz tutmuş bu geleneği bütün olumsuzluklara rağmen olanca çabalarıyla yaşatmaya çalışan bu zümre, kimi çevrelerce hor görülüp dışlanmakta, yaşamsal koşulları ortadan kaldırılmaktadır. Ancak bilinmelidir ki, günümüzde büyük bir yozlaşma ve kaybolma sürecine giren Anadolu halk müziği geleneği, eğer hala tüm canlılığı, güzelliği ve saflığı ile yaşıyorsa, bunda en büyük pay sahibi Abdallah olup, onların sanatsal üretimleriyle tarih sahnesinden silinmeleri, gönül dünyamızı aydınlatan bir büyük ışığın sönmesi anlamını taşımaktadır. Farklı kültürel dokuları, yarattıkları kendilerine özgü köklü, zengin sanat gelenekleri ve yaşam tarzları ile Kırşehir Bağbaşı Mahallesi Abdalları da Anadolu Abdallarının en büyük ve önemli kollarından biridir. Kuşaktan kuşağa aktarılan özgün müzik geleneği ve bu gelenek içerisinde büyük üstadın yetişmiş olması gibi nedenlerle etnomüzikoloji ve sosyoloji disiplinleri alanlarında çalışmalar yapan bilim-sanat insanları açısından ilgi odağı durumundadırlar. Kırşehir'de genellikle şiir yazmaya yönelmeyen Neşet Ertaş dışında ancak Karacaoğlan, Kerem, Pir Sultan, Dadaloğlu, Aşık Sait, Aşık Seyfullah başta olmak üzere diğer ozanların, aşıkların şiirlerini havalandırıp çalıp söyleyerek geniş halk kitlelerine aktaran, sevdiren abdallardır. Orta Anadolu abdalları aşiretine dair köklü bir sanat geleneğinden gelen Neşet Ertaş'ın kentli sanat yaşamına karıştığı 1950'li yıllar, Cumhuriyet dönemi kültür sanat politikalarına dayalı müzik alanında gelişen büyük bir değişim ve dönüşüm sürecinin etkili olmaya ve toplum hayatını yönlendirmeye başladığı yıllardır. Bu dönemden itibaren resmi ya da özel kurumlar bünyesinde gelişen yaklaşımlar, Türk halk müziğinin hem kurumlar bünyesindeki yapılanmasını biçimlendirmiş, hem de mahalli sanat ve bu sanatın ustalarına verilen önem sonucu, onların da seslerinin özellikle radyo kanalıyla tüm yurda duyurulması gibi bir amaca hizmet etmiştir. Böylelikle, yörelerinde büyük nam salmış ancak Türkiye genelinde bilinmeyen halk sanatçıları, 1950'li yıllardan başlayarak önce radyolar, ardından plaklar, sonrasında televizyon aracılığıyla yavaş yavaş geniş kitleler tarafından tanınmaya, dinlenmeye başlamıştır. Halk sanatının birinci elden temsilcileriyle tanınma ve anlaşılma devresi olarak ifade edilebilecek bu sürecin hemen ilk ve en önemli örneklerinden biri, o günlerde dillendirilen namı ile Kırşehirli Neşet Ertaş'tır. Ertaş, yöre müziğini şehre taşıyarak kırsal kültür içerisinde kentli dönüşümü başlatan ilk isimdir. Zaman içerisinde ortaya koyduğu sanat fikri, icra ustalığı, birbirinden değerli eserler ve sanata kazandırdığı boyut ile Ertaş, bu sürecin en etkili aktörlerinden biri olmayı başarmıştır. Zamanın ruhunu yakalayan sezgisi ve sanatsal dehası ile yöresinin müziğini geliştirip günümüze kadar taşımakla kalmamış, aynı zamanda bu müziği yerelliğe kilitleyen kalıplardan kurtarıp Anadolu'nun diğer renkleriyle bezeyerek modern çağ ile ilişkisini kuran, Türkiye genelinde kitleselleşmesini hatta ulusal sınırları aşmasını sağlayan dönemin en önemli sanat adamı olmuştur. Onun böylesine büyük ve önemli bir misyonu üstlenip başarabilmesinin temel nedenlerinden biri, Yöresinin ve dolayısıyla kendisini baskılayan kalıpların dışına çıkmış olmasından kaynaklı zihninde şekillenen geniş görüş açısı, kültürel algısı ile bunları sentezleyerek kendi potasında eritebileceği özgür bir ortam ve zengin müzik birikimine ulaşmış olmasıdır. Ertaş'a göre ozanlar, aşıklar, haktan aldıkları ilhamla kendi özlerinin sesine kulak verir, ruhlarına gelen bilgiyi ve duyguyu sözlere, ezgilere dönüştürerek halka aktarırlar. Bir ozan olarak Neşet Ertaş için de durum aynıdır. Kendi deneyimiyle akıl, mantık, mana süzgecinden geçirdiği ve çağı kavrayarak yansıtma ekseninde oturttuğu fikirleri doğrultusunda kendi görüşünü temsil eder. Özünden, gönlünden gelen haberleri türkü olarak aktarır. Hak'tan aldığını sanat yoluyla halka iletir. Hak ve halk aşıklığı yolunda insan sevgisini her şeyin üzerinde tutan, özü sözü bir, coşkun gönüllü, gözü pek, dünya malını hiçe sayan, haksızlığa tahammül etmeyen bir insan aşığı olarak eserleri adeta yaşamının aynasıdır. Bu öz ve ilkeler üzerine kurduğu yaşamı boyunca ürettiği eserleri de bu yansımanın birer parçalısıdırlar. Türkülerinin birinde bütün yaşamını kaplayan inancı, felsefesi ve yaşamsal tavrını bir dörtlüğe sığdırır. Hak bildiğim yoldan ayrı gitmedim. İnsanı insandan ayırt etmedim. Gönülleri kırıp can incitmedim. Bir garip sazımı çaldım, gidiyorum. Kendisi gibi garip sazına aşk ile sarılan, sarıldığı anı ben benden gidiyorum diye tarif eden, dünya malında gözü, şöhret aleminde yüzü olmayan, Anadolu toprağının bu bereketli, sırlarla dolu ustası için günümüzde çağın Karacaoğlu'nu hatta Türkü Rönesansı'nın babası yakıştırmaları yapılıyor. Enginliği her şeyin üstünde tutan Ertaş ise bu netilendirmeleri saygıyla karşılayarak tevazu ile hiçbirine itibar etmeden kendisini yalnızca çalıp söyleyen biri olarak tanımlamıştır. Ona göre asıl olan da tüm yaşantısını kaplayan bu çalıp söyleme olgusudur. Zira kendi dilince türkü söyleme ruhun kemlikten arınarak melekleşmesidir. Ertaş bu inançla çalıp söylediği türküleri aracılığıyla bir bülbül misali yüreğinin yangınını dökmeye çalışır. Onun için söylenen Türkmen abdal geleneğinde kendinden önceki tüm ustaların bir bileşkesi olduğu tanımı yerindedir. Çalıp söyleyişinde kimi zaman olabildiğince sadelik, kimi zaman alabildiğince karmaşıklık ama daima içtenlik, samimiyet, sevgi ve saygı egemendir. Çünkü Ertaş için müzik, ana dili sevgi ve aşk olan, ilhamı halktan gelen, bu nedenle saygı içerisinde icra edilmesi gereken adeta bir ibadettir. Onun bu yaklaşımla benimsediği sanat kavrayışı, yaratılarının da ana karakterini belirler. Yapısal olarak sağlam bir öz, köklü edebi yapı, derin felsefe merkezinde biçimlenmiş eserleri, müzikal yönden de olağanüstü yeteneği ve duyuşundan kaynaklı bir zenginliği yansıtır niteliktedir. Özgün bir kültürel manevi evren içerisinde binlerce yıldır akıp giden ve birbirinden namlı nice ustanın yetiştiği bir geleneğin en önemli temsilcilerinden biri olma ve gelenekteki adıyla ustalar ustası mertebesine ulaşma başarısını göstermiş Ertaş, bu uzun süreçte kendisini var eden kaynağa sadık kalarak benliğinin dışına çıkmamış, böylelikle sanata kazandırdığı yeniliklere ve açtığı yepyeni çığıra rağmen orijinal kalmayı ve birincil kaynak olmayı başarmıştır. Neşet Ertaş'ın belki de en az fark edilen yanı, alçak gönüllü kişiliğinin altında yatan dervişane tavrı ve felsefesidir. Bu nedenle çalışmamızda onun bu yönüne ayrıntılı biçimde eğilerek köklü felsefesinin kaynakları, temelleri ve derinliği hakkında bilgiler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ertaş'ın yaşamsal ve sanatsal felsefesinin merkezini, kendini bilme kavramı eksenine oturan ve insan gönlünü temel alan öz bir yaklaşım belirler. Bu anlayış, kaynağını köklü inançlara ve geleneklere dayalı ilim irfan kültüründen alır. Adem'den beşere, oradan da insan olmaya uzanan zorlu bir yola işaret eden bu felsefe, insanın hak ile hak olmasıyla nihai hedefine varır. Her canlıyı hakkın parçası görüp insan sıfatıyla ödüllendirilmiş olmayı her şeyin üstünde tutan bu kavrayışta, yaşamın en önemli ereklerinden biri gönüle yönelmek, gönül adamı olabilmektir. Zira hak ile bir nazarda görülen gönül, her şeyin içinde olan, her şeyi kapsayan ve her şeyin ötesindeki tek makamdır. Kendi deyimleriyle karıncadan file, her canı hak, insanı yaratılmışların en güzeli, insan gönlünü de hak kapısı gören abdallar topluluğunun içinden çıkmış bir ozan olarak Ertaş için de bu olgu aynıdır. Ertaş'ta görülen gönül adamlığı ve gönül zenginliği onun en değerli varlığı olup içtenlikle bu öğretiye bağlıdır. Gelmiş geçmiş ozanların hemen hepsinin ne dediğini bilen ve saygı duyan bir duyarlılıkla kendi görüşünü incitmeden, kırmadan dile getirir Ertaş. Onun gönlü hak bilip gönül adamlığını değerli kılan ve ömrü boyunca sürdürdüğü bu anlayışı, gönlü her şeyin üstünde tutan, böylelikle kamil insan olabilmeyi amaçlayan bir temele oturur. Ertaş'ın buna dayalı olarak sergilediği enginlik, hoşgörü, sevgi, saygı, kavgadan ve tartışmadan uzak durma, hak hukuk gözetme, cana kastetmeme gibi değerleri öne çıkarıp güzel ahlakı önemle vurgulaması, onun gönül adamlığının ve iyi insan olma gayretinin göstergelerindendir. Kainatı insan merkezli felsefi bir yol anlayışı ile yorumlamak, Ertaş'ın inancı ve yaşamsal tavrının temelini oluşturur. Ondaki inanç kavrayışı, verili İslamiyet, Alevilik, Bektaşiliği aşan, derviş abdallar yoluna özgü, çok daha bütünleyici ve kapsayıcı bir öze sahiptir. Dervişler yolunun örnek davranışları Ertaş'ta da görülür. Bu yolda ilk örneği ise hayatı, sanatı ve engin gönül ile Hakk'a niyazı öğrendiği babası, ustası Muharrem Ertaş'tır. Ertaş, bu nedenle son dileği olarak beni babamın ayaklarının dibine gömün biçiminde vasiyet etmiş ve her şeyini borçlu olduğunu dile getirdiği, sazının emanetini teslim aldığı, kendi deyimiyle sazın ulusu Muharrem Usta'nın ayaklarının dibine defnedilmiştir. Dervişler yoluna özgü az söylemek, az yemek, kulak verip dört köşeyi dinlemek, korunmaya muhtaç olana, perişana ve düşkene el uzatmak, Ertaş'ın anlayışında kamil insan olma inancının gereği bir vazifedir. Ona göre bu mertebeye ancak ve ancak iyilikle, cömertlikle, nasihatle erişilir ki, onun bu bakışının temelini abdal dervişlik yolunun köklü felsefesinde bulmak mümkündür. Neşet Ertaş'a babası aracılığıyla aşiretinden intikal eden bu felsefi kavrayışın köklerini, insan ruhunu kirlettiği inancıyla maddiyatı aşağılayan, mülkiyeti reddeden, dünyayı adeta bir pula satan derviş abdallar yolunda aramak gerekir. Gerçek zenginliğin ruhta olduğuna, bunu engelleyecek ve kirletecek her şeyin reddedilmesi gerektiğine varan bu inanışı sürdüren Ertaş, fakirlikten hiç yakınmamış, aksine yokluktaki varlığı önemseyerek yaşamsal ve sanatsal felsefesini bu öğreti üzerine kurmuştur. Çünkü o, hiçbir şey olmadığı için her şeyi olanlardan, harabat ehli sevdalılarındandır. Namerde muhtaç olmayacak ve ömrünü tamamlayacak kadar miktarda paranın yeterliliğine inanan ve bundan fazlasını haram gören, insan tam ömrüne göre ölçmeli, bugün son ekmeğini yiyip ölmeli, artan bir şey kalmamalı, eğer öldüğümde bir çuval unum kalmışsa ben suç işledim demektir diyecek kadar tok gönüllüdür. Geçimi sanattandır elbette ama ömrü boyunca sanatını maddiyata çevirmekten hicap duyanlardan olmuştur. Kişisel tarihinin çakıştığı sosyal çalkantılara, siyasi çatışmalara Ertaş'ın yüz vermediği doğrudur. Onun din, dil, ırk yönünden insanları bir bütün olarak görmesi ve yalnızca birliğe katkıda bulunabilme düşüncesiyle davranması bu olgunun temel nedenidir. Ertaş, bu anlayış ile en başından beri şu veya bu şekilde kimlikler üzerinden sanat yapmaya, hele de inanç sömürüsüne hiç sapmamış, daima ayrımcılığı dışlayan bir tutum sergilemiştir. Bir eserinde, İkilik noktasın kalksın aradan, birdir Allah, adın hoş değil midir diyen Ertaş, sıkı sıkıya bağlı olduğu ve sarsılmaz bir kararlılıkla sürdürdüğü bu anlayış doğrultusunda insanlık arasında ikilik yaratan ya da yaratabilecek olan her şeyi dışlamış, bu düşüncesini en güzel deyişleriyle aktarmıştır. Böylelikle cehaletin kökünü söküp yerine insanlık ekmiş, bunun herkesçe kabul görüp hayatın her anına yansımasını öğütlemiştir. Türkülerinde hep insanlığın ortak değerleri olarak gördüğü ve etrafına birleştirmesi gerektiğine inandığı, sevgi, saygı, kardeşlik, birlik, beraberlik, hoşgörü, akıl, mantık, bilgi ve bilime saygı gibi kavramları işleyerek tüm insanlığı kucaklayan ozan olmuştur. Şiirlerindeki bu sağlam özü, bezediği sanatsal dehasından kaynaklı doyumsuz ezgiler nedeniyle de Anadolu genelinde çok sevilmiştir. Öyle ki şöhretinin zirvesinde olduğu uzun bir dönem boyunca ulusal düzeyde neredeyse ondan etkilenmeyen müzik insanı yok gibidir. Çeşitli müzik türlerini etkilemesi ve farklı alanların icracılarının onun müziğine eğilmelerinin altında yatan bu sağlam öz ve zengin müzik birikimidir. Abdal Müzik Ekolü ve Neşet Ertaş Müziği, tarihi, kökleri, yapısı ve ifadesiyle başlı başına bir araştırma, inceleme alanı olup uzmanlık gerektirmektedir. Ertaş'ın müziğinde doğumdan ölüme karşılaşılan her olgunun görüldüğü bir konu çeşitliliği egemendir. Söyleyeceklerini kendi deyimiyle kırmadan, incitmeden, ileri gitmeden, akıl ve mantık çerçevesinde ama daima yabancılaşmadan uzak en sade biçimiyle söyler. Dil, gelenekten ve kök duygudan kopmamış, yabancılaşmaya uzak, herkesin anlayacağı açıklıkta saf, temiz bir Türkçedir. Ona göre insanlar doğduğunda cahildir, ariflik ise uzun bir zaman içerisinde zorlukla kazanılan bir şeydir. Bu nedenle ariflerin sözlerini buna göre en anlaşılır haliyle, içerisine hiçbir muamma saklamadan açık bir biçimde ifade etmeleri en temel noktadır. Bu olgu, Anadolu abdal dervişlerinde görülen dil misyonerliğinin Ertaş'ta sürüyor olmasının açık göstergelerinden biridir. Neşet Ertaş, bir üretici olarak geleneği, halk edebiyatını, Türkmen dilinin inceliklerini ve halkın duygularını iyi tanıması nedeniyle, ülkemiz müzik kültürünün en seçkin örnekleri arasında yer almış birbirinden değerli, çok sayıda eser üreten bir türkü yankıcısıdır. Kendisi halk olan, halk ne yapmışsa aynısını yaşamış ve ömrü boyunca halkın özünden, sözünden kopmamış halk sanatkarı Ertaş, bu anlayışı ile birinci sınıf halk yaratısı niteliğinde çok sayıda şiirler üretmiş, halk dilindeki deyimleri, betimlemeleri, benzetmeleri ile yine halk müziği içerisinde sanat diliyle birleştirerek ölümsüz eserler yaratmıştır. Onun kendine özgü, şiirsel söyleyişinin temelinde yatan, halka yönelik sergilediği toplumcu tavırdır. Söylediği her sözde bireyi değil, daima geneli hedefleyen Ertaş, türkülerini de halk için söylemiştir. Ona göre türkü halkın olmalıdır. Eğer bir türkü herkes tarafından benimsenmiş ve kabul görmüşse, ancak o zaman var olabilmiş, gerçekliğe kavuşmuş demektir. Bir müzik eserinin türkü olabilmesini de, öncelikle halkın değerleriyle, halkın dilinden ve halkın anlayabileceği biçimde söylenmiş olması koşuluna bağlayan Ertaş, bu anlayışını, halkın özü, halkın sözü havasını bulduysa, bunlar türküdür biçiminde ifade eder. Bu tavır içerisinde dile getirdiği eserlerinde her durumu ve her olguyu genel adına irdeleyen ve eleştiren Ertaş, buradan bireye ulaşarak onu eğitmeyi hedefler. Bireyin duygu ve düşüncesini gözeterek onun algısına hitap eden Ertaş, mesajını en sade ve anlaşılır biçimde iletmeye çalışır. Söyleyeceklerini daima en sade biçimiyle dile getiren Ertaş'ın ortaya koyduğu çok sayıdaki deyişlerinin bireyden topluma uzanan eğitici yanı vardır. Abdalların çağlar boyu adeta bir dil misyoneri tavrında kendilerine özgü ifadelerle sergiledikleri geleneksel tutumlarına sıkı sıkıya bağlı kalarak sürdüren Ertaş, yalnızca müzikte değil aynı zamanda sözel yaratımlarda da ustalığını kanıtlamış, atalarının dil konusundaki tavrını ileriye taşıyarak adeta çağ atlatmıştır. Ödün vermeden sürdürdüğü bu tavır ve yarattığı birbirinden güzel şiirleri nedeniyle kısa sürede ustalığın zirvelerine varan Ertaş, güçlü ezgilerle bezediği şiirlerinde halk dilinin sadeliği içerisine gizlenmiş zengin ve bir o kadar da derin dil özelliklerini en ince örnekleriyle kendine özgü bir biçim ve ustalıkla sergilemiştir. Ertaş'ta böylesine güçlü bir tavırda ortaya çıkan söz söyleme yetisi ve ustalığı, kaynağını hem onun doğal yaratıcı dehasından hem de genetik olarak soy özelliklerini taşıdığı atalarının dil kullanımındaki anlayışlarından alır. Yaşantısının belli bir döneminden itibaren tamamen kendi deyişlerini söyleyen Ertaş'ın sözlü ifadesinde birkaç anlamın barındığı bir yapı bulunmaktadır. Katlı anlamlar olarak nitelendirilebilecek bu olgu içerisinde sözün birincil anlamı yanında gittikçe derinleşip felsefileşen başkaca anlamları belirmeye başlar. Çünkü o her şeyin hem zahiri, görünen hem de batini, içrek yüzünü görür. Bu nedenle aslında söylediği her şeyde güçlü bir batini öz bulur. Söylenenin zahiri yüzü ile batini yüzü arasındaki bağlantı üzerine kurulu ve her katı kaldırdıkça altından başka bir manaya uzanan bu tavır, cahilden arife uzanan geniş yelpaze içerisinde herkesin onun eserlerinde kendinden bir şeyler bulmasını sağlar. Neşet Ertaş, kendi özüm, kendi sözüm düsturuyla Türk halk edebiyatında ezikliğin bir ifadesi olan ve gurbete düşmüş anlamını taşıyan garip, kimi zaman kul garip ya da garip kul mahlasıyla sayısını bilmediği çokça şiir yazmış, bunların önemli bir kısmını havalandırarak türkü yapmıştır. Bir kısmını güne uymuyor düşüncesiyle değerlendirmeyen Ertaş, epeyce bir kısmını da beğenmeyerek imha etmiştir. bu şiirler incelendiğinde ortaya çıkan güçlü inancı ve bu inanca dayalı yaşam ve sanat felsefesi, doğallığı, yaratıcı dehası, incelikli kavrayışı ve zarif olduğu kadar güçlü ve zengin sanatsal ifadesidir. Beşikten mezara ve mezar ötesine dair hemen her olguyu geniş bir yelpazede ve tematik bir çeşitlilik içerisinde ele alan Ertaş, bunları saf, temiz, açık bir dil ve kendine özgü güçlü, zarif ve zengin ifadeler içerisinde dile getirmiştir. Onun eserlerini ölümsüzleştiren ana kaynaklardan biri budur. Neşet Ertaş, bir saz icracısı olarak kendine has tınısı ve güçlü etniği ile bağlama icrasında çığır açmış bir virtüözdür. Çalış dengesi, eser boyunca ezgileri yenilemesi, çalıp söylerken sazla sesin iç içe geçtiği, adeta ikinci bir kişi tarafından çalınıyormuşçasına ustalıkla sergilediği eşlikler, karakteristik icra özelliklerinden bazılarıdır. Çalış akıntısının epeyce hızlandığı ve hemen her icranın çözülüp aşıldığı günümüzde, Neşet Usta'nın tınısı, tavrı ve tekniği henüz algılanabilme aşamasındadır. Neşet Ertaş'ın ustasından ve aşiretinden kendisine yansıyan havalar, vokal nitelik bakımından özellikle ses ve güçlü nefes gerektiren, icrası son derece zor havalardır. Ustasından devraldığı bu havaları, sesinin formda, nefesinin tam ve sanatının zirvesinde olduğu dönemlerde aslına uygun biçimde layıkıyla okuyan ve çalışmalarıyla da bunun ötesine geçerek sanatsal dehasıyla adeta çağ atlatan Ertaş, birçok yönüyle başlı başına bir başarı hikayesi olan ses ustalığını, yarattığı birbirinden ilginç okuyuş özellikleri taşıyan eserlerine yansıtarak çeşitli biçimlerde sergilemiştir. Sesinin tınısı, muhteşem hançeresi ve vokal tekniğiyle okuduğu her eserin ruhuna inerek kısa bir müzik cümlesi içinde bile farklı renk kullanabilen, müzik cümlesinin zorluğu ne olursa olsun hiçbir şekilde ton dışı baskıların görülmediği bir ses ustalığı sergiler. Neşet Ertaş'ın sanatının en önemli yanlarından biri de kişisel donanımına dayalı yorum gücüdür. Onun yorum gücü, kaynağını kendisinde kristalize olmuş rafine kültür ve bu kültüre dayalı eksper yanından alır. Karşılaştığı her olguyu analiz ederek kavram çıkarabilmesi, güncelleyebilmesi, senteze varıp potasında eriterek kendince ifade edebilmesi, özgün yaratımlarının ve benzersiz icrasının ana kaynağıdır. Böylesi bir donanım ve perspektife sahip Ertaş, buna bağlı olarak bir esere herkesten farklı açıdan bakabilme ve özden kopmadan genel icra özellikleri yanında kişisel tavrını da katarak farklı, tutarlı ve bir bütüne kavuşturabilme yetisine sahip bir yorumcudur. Kendisine ait olmayan bir eseri söz ve ezgi yapısıyla bir bütün olarak ele alıp, sağlam bir mantık ve duygu süzgecinden geçirerek en ince ayrıntısına kadar irdeleyen, aksayan yönlerini gidererek uygun doğrularla değiştirebilen, içten ve duygu dolu bir özle kendi yorumuyla çalıp söyleyen Ertaş'ın icralarında her şey yerli yerindedir. O, müziği yorumlarken eserin tavrına, aksayan yönlerine, akıcılığı bozan ya da aksatan yanlarına eğilerek uygun doğrularla değiştirir. Sözlerin anlamına dayalı güçlü dramatizasyonlar yoluyla geliştirir, kişisel ifadesi içerisinde o andaki ruh haline göre yepyeni anlamlara büründürür. Böylelikle zamanın ruhunu kavrayarak eserin yaşanılan an ile bağını da kuran Ertaş, güncel algı, duygu ve anlayış içerisinde yorumlayıp çağın özelliklerini de içinde barındıran yenilenmiş, adeta yepyeni eserlere dönüştürür. Böylesi güçlü bir yorumculuk profiline sahip Ertaş, yöresinin kendinden önceki hemen tüm ezgilerine el atmış, onları yeni baştan inşa etmiştir. Kenarda köşede kalmış küçük ezgi kırıntıları bile Ertaş yorumu ile görkemli türkülere dönüşmüş, ölümsüzleşmiştir. Ertaş, aynı zamanda bağrında yetiştiği aşiretinin sanat geleneğine dair kendinden önceki ustalardan kaynaklı birikime de yönelmiş, bunları da yorumlayarak geliştirmiş, genişletmiş ve güncel bir ruhu kavuşturarak hem sanat kalitesinin artmasını hem de kuşaklar arası aktarımını sağlamıştır. Geleneği şehre taşıyarak modern çağ ile bağını da kuran ve bir baştan bir başa ülke insanını kabul ettirip sevdiren Ertaş, böylelikle geleneğin hem çağdaş yüzünü yaratmış, hem de yurt çapında kitleselleşmesini sağlayarak yaşama gücünü arttırmıştır. Halka hizmeti hakka hizmet olarak görüp insanı önemseyen Ertaş'ın sanatına karşı gösterdiği titizlikle de bu saygının izlerini sürmek mümkündür. Eserlerini büyük bir önemseme içerisinde yaratan Ertaş, bunları sergilerken de aynı biçimde önemseyerek özenle icra eder. Çalıp söylemeye başladığı andan bitimine kadar hissedilen bu nitelik, onun gerçek sanatçı kişiliğine dayalı yaratıcı titizliğinin, insanı ve insan hizmetini hak bilen inanç dolu yüreğinin eseridir. Ertaş, güçlü icrasını sözlerin anlamına uygun zengin dramatizasyonlar yoluyla geliştirir, o andaki ruh haline göre yepyeni anlamlara büründürür. Çalıp söyleme anlarında sergilediği bu dramatizasyonlar, Ertaş'ın benzersiz icrasını yaratan en önemli özelliklerindendir. Çalıp söylerken o andaki ruh haline, eserin tarzına, tavrına, ezginin ruhuna ve özelliğine göre çok farklı ve zengin bileşenlerle seyreden ifadesi, onun girdiği bu hallerin bir yansıması olarak bilinir. Kimi zaman ruh dinginliğine uygun bir sakinliğin, kimi zaman sevginin ifadesine uygun bir aşk halinin, kimi zaman acının yürek sızlatan sızısının, kimi zaman yürek dağlayan yangısının bir anlatımı olarak kulaklara yansıyan bu ifadeler, birçok zamanda yaşanılan keyif anının hazdını içerir. Çalıp söyleme sırasında en küçük bir endişe belirtisi dahi taşımayan Ertaş, her şeyiyle hemhal olduğu müziğin teknik tarafını düşünmeye gerek bile duymadan kendisini duyguların akışına ve yönlendiriciliğine bırakır. Bu nedenle icrasında her türlü kaygıdan uzaktır. İkinci ayrımın sonu, sayfa 32.